Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.
94.9 Açık Radyo'da bir ekonomi ekoloji programında daha beraberiz. Programı beraber hazırladığımız Pelin Cengiz bugün Almanya'da Heinrich Böll Stiftung Türkiye temsilciliğinin Almanya'nın enerji dönüşümü programı çerçevesinde Türkiye'li gazetecilere bir gezi davetinde bulundu ve Türkiye'li gazeteciler çeşitli medya kuruluşlarından gazeteciler Almanya'da enerji dönüşümünü yerinde inceleyecekler. Belki önümüzdeki hafta Pelin'in izlenimlerini sizlere aktarma şansı bulacağız. Bugün yalnız değilim Pelin olmasa da İmece TV Yeşil Bülten editörü Utku Zırı benimle beraber.
Merhabalar.
Hoş geldin Utku. Nasılsın? Hoş bulduk.
Teşekkürler, sen?
Ben de iyiyim. Kendisiyle medyada ekonomi ve ekolojiyi tartışacağız.
Evet.
Hep şundan dert yanıyoruz. Ekoloji, ekonominin altında çok küçük bir başlık. Ekonomi ve ekoloji beraber ele alınmıyor. Medyada özellikle ekonomi mesela. Onlarca sayfaya sahip. Güçlü PR çalışmaları, güçlü holdingler, güçlü şirketler var. Fosil yakıtlara yatırımlarını veya ekolojik tahribat yapan yatırımlarını güzel bir şekilde paketleyip ekonomi sayfalarına girebiliyorlar. Ekoloji ise arka sayfalara, işte yarım sayfalara mahkum olmuş bir şekilde.
O da bazı
gazeteler. O da bazı gazeteler, her gazetede değil. Sen bir televizyon çalışanı olarak, bir televizyon gazeteci olarak belki adlandırabiliriz. Türkiye'nin ilk ekoloji bültenini yapıyorsun. Günlük ekoloji bültenini her gün İmece TV'de 15.30'da hazırlıyorsun ve sunuyorsun. Ekonomi ve ekolojiyi nasıl bağdaştırıyorsun? Bu ekonominin kalıplarını nasıl yıkmaya çalışıyorsun? Kısaca bir başlayalım, sorularla devam edelim.
Ekoloji ve ekonomiyi bağdaş, yani doğası gereği birleşik şeyler aslında ekoloji, evet, ve ekonomi. Yani hele bizim toplumumuzda tam da öyle. Medyadaki mesele biraz gerçekten zorlu. Şu dil en basitinden bu en büyük sorunu teşkil ediyor. Hani çok ilk aklıma şurada gelen örnek şeydi. Konya'da kömür rezervi bulundu. Büyük yatırım, mesela yatırım bir ekonomi dilidir. Aslında bunun ekolojiye tercüme edilmesi gerekir. Yani ekolojik anlamda bulunan kömür rezervi ve onun sonucunda yapılacak termik santraller ne anlama geliyor? Bunu ele alan, bunu yazıp çizen insanlar gerçekten çok az Türkiye'de. Ya da bunun dilini kurgulamak da bir hayli zor. Çünkü çok ekonomi hakim bir dil var. Medyada özellikle. Ve aslında bizim de hep bahsetmeye çalıştığımız bültenlerde bir çatışma var şu anda ortada. Ekonomi ve ekoloji çatışması. Bu çatışmanın ifadesini kurgulayabileceğimiz sağlıklı bir dile de ihtiyaç var. Aslında bizim de günlük bir ekoloji bülteninde, evet, muhakkak haberler veriyoruz, muhakkak bazı konular konuklarımız oluyor ama yapmaya çalıştığımız şey temelde böyle bir şey. Bu dili oluşturabilmek çok önemli. Yani işte her şeyden öte. Mesela bir yatırımı ne olarak anlamamız gerekiyor bizim? Yatırım gerçekten çok olumlu bir anlama sahip herkesin zihninde. Yerelde mücadele veren insanlarda da buraya yatırım yapacağız, istihdam sağlayacağız gibi bir kritik şey giriyor orada. PR giriyor devreye. Ama aslında yatırımı ekoloji diline tercüme ettiğimizde niteliği çok önem kazanıyor. Niteliği nedir bu yatırımın? Onun irdelenmesi lazım. Onun ekolojiye etkilerinin, doğaya etkilerinin, topluma etkilerinin doğru düzgün ifade edilebiliyor olması lazım. En azından ekolojik bir perspektif böyle olmalı.
Peki yerelden birçok haber de aktarıyorsunuz bültenlerinizde. Oradaki temel çelişki, çatışma nedir? Nereden besleniyorsunuz? Yani size aktivistler kanalından haberler geliyor muhakkak. Hı-hı. Oradaki temel çelişki ne oluyor? Yerel bir tırnak içinde yatırımda, bir enerji yatırımında ya da bir su yatırımında ya da bir HES projesinde ekonomi ekoloji temel çelişkisi ne oluyor orada?
Yereldeki insanların o kadar aslında güzel bir ekoloji kavrayışı var ki benim tanık olduğum kadarıyla. Yani çok doğru kavruyorlar. Çünkü hayatların bir parçası bu. Yani doğayla birlikte yaşadıkları için özellikle işte Karadeniz'in köyleri, Dersim'de, Dersim'in belli yerlerindeki köyler. İşte aklıma öyle garip görüntüler geliyor. Mesela Hare diye bir belgesel vardı hatırladım. Bir teyze sadece ağaç için ağlıyordu. Yani bu ağacı niye kesiyorlar, buna niye kıyıyorlar gibi. Yaşamların bir parçası olduğu için, onu yaşadıkları için aslında... pratikleri tümüyle o olduğu için ve ekolojik bir pratik olduğu için başka bir taraftan kentli gözüyle değerlendirdiğimiz
zaman. Yani bütüncül bakıyorlar, bizim gibi su, toprak, hava diye ayırmıyorlar belki de.
Yani çok doğru noktalarda ve doğru analizler yapıyorlar. Ama işte o ekonominin o baskın gücü oraya da sirayet ediyor ve ister istemez hep şöyle çatışmaları duyuyoruz veya anlatıyorlar. İşte köyden bazıları termik santrali destekliyor, bazıları karşı. HES'i bazıları destekliyor, bazıları karşı. Orada da yine... şeyin dili giriyor devreye, ekonominin dili.
Kalkınmanın, büyümenin ekonomi.
Kalkınmanın, istihdam yaratacağız mesela. En önemli kritik konu bu çünkü. Çünkü oralarda evet doğayla bütünleşik ama zor da bir hayat yaşıyorlar.
Kesinlikle.
O yüzden maaşlı bir iş herkesin, oradaki çocukların aslında belki köyde durmasının, yanlarında durmalarının bir aracı. Çocuklarına maaşlı işler bulabiliyor olmak mutlu ediyor oradaki insanları. Bu bir ayağı, istihdam yaratmak. Daha çirkin bir ayağı var. İşbirliği yapmaya çalışıyorlar köylerle. Köylere ortak mülk olarak mikro HES'ler bağışlamak gibi bir yöntem var. Benim en azından birkaç vadide tanık olduğum. Bu da başka bir tarafı işin. Yine ekonomi, yani köylere deyip bakın siz kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Hatta satacaksınız, köyünüze kar kalacak. Köyünüze işte belli bir para kalacak. Ya
bedava elektrik vereceğiz.
Bedava elektrik kullanacaklar. Zaten o evet klasikleşmiş bir bahane. Ama yani düşünebiliyor musunuz? Buna rağmen yerelde kısıtlı imkanlarla yaşayan insanlar buna rağmen çok ciddi direnişler gerçekleştiriyorlar bu yatırımlara karşı. Hani tırnak içinde yatırımlara karşı.
Benim orada gözlemlediğim ki çok böyle aşağılanan, hor görülen bir şey de yani çeşitli belgesellerde rastladığım üzere yani birebir gitmek, yaşamak şansına sahip olmadım ama şöyle aktarımlarda bulunuyor insanlar. Ben bu derenin sesiyle uyudum. Bu derenin sesiyle uyandım. Yani hayatın ritmi mesela orada suyla birebir ilişkili. Ama hep bunu işte toplumsal hareketler insanın hem aklına hem kalbine yönelir derler ya. İşte ekonomi biraz aklına yöneliyor ama oradaki insanlar biraz da kalpleriyle konuşuyorlar. Hikayelerle, masallarla, oradaki efsanelerle belki işte ağacın bir dini olabilir, etnik olabilir, kültürel olabilir. Orada bir sembolik bir anlamı var. O hikayelere şahit olabiliyor musunuz acaba yerelden?
Ya inanın bizde hep mücadele yani şeyi ortamı içerisinde olan insanlarla telefon bağlantıları yapıyoruz ya da ağırlıyoruz ya da haber veriyoruz onlarla ilgili. Bu keyifli taraflarına çok girmek mümkün olmuyor ama işte bildiğimiz şeyler yani tanık olduğumuz, dinlediğimiz de oluyor benzer şeyler. Mesela Sarı Keçililerden Pervin Hanım'ı konuk aldığımızda onun o diline sirayet ediyor mesela yaşamının güzelliği ya da o yaşamının masalsılığı. Aslında tam da mesele şurada. Yani gerçekten doğayı kendilerini doğanın dışına alarak bir hayat sürmüyorlar yerelde ya da köylerde. Ya da sürülmüyormuş çok uzun bir zamandır ama artık bu da dönüşüyor. Muhakkak. Kendilerini doğanın dışında tanımlamadıkları sürece, doğayla bütün bir arada tanımladıkları sürece evet yani derenin sesiyle uyuyorlar. O ağaç onlar için ayrı bir anlam ifade ediyor gibi bunların hepsi başka bir taraftan düşündüğümüzde aslında olan şeyler, yaşanan şeyler ve belki de hepimizin yaşaması gereken şeyler. Bir kent tarafından baktığımızda bunlar birazcık şey geliyor bize garip gelse yani, de öyle olması lazım sanki.
Peki kent konusunda kentlerin yaşadıkları, sizlere aktardıkları sorunlar veya onların sorun çevre yani tırnak içinde çevre sorunlarına eğiliyor musunuz? Yani büyük kentlerde de
var evet.
Kentsel dönüşüm yaşanıyor işte.
Çok var.
Ağaçlar belki büyük projelere kurban ediliyor. Üçüncü köprü yapılıyor. Kanal İstanbul geliyor. Yeni şehirler kuruluyor. Kentlerde hangi sorunlara odaklanıyor İmece TV Yeşil Bülten?
Kentlerdeki temel sorun yani bu dönüşüm meselesi, kentsel dönüşüm meselesi. Özellikle son zamanda afet riski altındaki binaların dönüşümü ya da bina ve alanların dönüşümü meselesi gerçekten işte kentteki o temel nokta. Biz kentsel dönüşümle de ilgileniyoruz çünkü kent de aslında bir bütünlük içerisinde doğa ve insanın uyumu içerisinde var olabilecek bir mekan. Bu kuşkusuz böyle. Bunu var etmenin yolları da var. Bunu yani en azından kabaca başarılabildiği ülkeler de var. En azından örneklerine şahit olduğumuz. Ama İstanbul işte o ekonomi dili Türkiye'de özellikle ve İstanbul'da o kadar hakim ki bu geç kapitalistleşme hali Türkiye'nin. Yani kapitalistleşmeye geç başlama hali ve o kalkınmacı dil çok uzun bir süredir. Kurulduğu günden beri belki de Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti çok hakim. Yani işte bu da tam girişte bahsettiğimiz ekonominin dilidir aslında. Bütün hayata çok hakim. Kalkınma, gelişme, büyüme bunların hepsi bizde çok çok çok olumlu anlamlar taşıyor. Ama hani dönüp baktığımızda mesela Avrupa'da acaba küçülsek mi gibi tartışmalar kesinlikle dönüyor.
Peki ana akım medyadaki ekonomi, ekoloji haberlerine baktığında, haberciliğine baktığında, izlediğinde ne görüyorsun? Onlar nasıl yansıtıyorlar? Sizin farkınız ne bu anlamda?
Birazcık tabii şey var. Ana akım medyada zaten kuşkusuz geri planda. Yani her gün anlatılan, her gün en azından değinilen konular değil. Bazı dönemsel olarak değinildiği oluyor. Şimdi mücadelelere yer vermiyorlar demek haksızlık olur belki ama nasıl yer veriyorlar? Çok gerçekten renkli şeyler olduğu zaman ya da hani büyük bir ciddi bir protesto ya da renkli bir protesto olduğu zaman yer veriyorlar. Çok hani bu işin birazcık medyatik kısmı. Tabii bunu istiyor da yerel halk. Çünkü ihtiyacı da var duyulmasına. O anlamda renkli mücadeleler olduğunda yer veriliyor. İşte nasıl diyeyim, tenekelerle protesto ettiğinde mesela insanlar şeyi, termik santrali gibi.
Güzel bir görüntü veriyor.
Evet. Güzel görüntü verdiğinde kim keza yine gazeteler de benzer şekilde. Ama tabii dediğim gibi burada hala bir dilde önemli bir dönüşüme ihtiyacımız var bence. Mesela ne diyoruz biz yerelde mücadele eden insanlara? Bence çevreci dememek lazım. Yani çünkü bu tanımları da yapmak lazım. Çevrecilik ayrı bir tarafta durur bence. Yani o adamlar nasıl yaşam savunucusu,
yaşam aktivisti, yaşam savunucusu, yani, doğa savunucusu.
Şimdi bu dili oturtmak gerekiyor. Çünkü gerçekten herkesin farklı işlevleri var. Çevreci bir tarafta durur, ekolojist bir tarafta durur, yaşam savunucusu bir tarafta durur. Hatta şu son dönemlerde görüyoruz ki bence doğa gerillaları da var artık. Yani şantiyeler basan, giden, eden.
Kesinlikle.
Hani bunlar da başka bir tarafta durur. Böyle bir dili eğer ki oturtabilirsek sanki daha iyi aktarırız gibi. Ama ana akımda tabii böyle bir kaygı olması kuşkusuz mümkün değil, en azından günlük tempoları itibariyle de çalışan arkadaşlardan bildiğimiz kadarıyla. Ama belki biz bu taraftan bastırırsak, yani ana akım olmayan böyle bir dil için bastırırsa onları da dönüştürebiliriz diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Bir de şunu vurgulamak lazım, birçok medya kuruluşunun özellikle enerji yatırımları, altyapı yatırımları, ulaştırma yatırımları veya konut anlamında yatırımları çok var ve kesiştiği bir alanda aykırı seslere yer vermek her zaman tercih edilebilir olmuyor.
Ben ana akım dediğimizde bile galiba yine de biraz daha muhalif kesimi anladım. Yani
yok, tam ana akım.
Yani. Ana akım dediğimizde zaten korkunç bir durumla karşı karşıyayız canım. Yani reklam verenlerin içeriği belirlediği bir hale dönüşmüş durumda. Hani örneğini birazcık konumuzdan bağımsız ama bu Türk Hava Yolları grevinde hatırlıyoruz. Yani Türk Hava Yolları en büyük reklam vereniydi. Hiç kimse göremedi oradaki o grevi, işten atılmaları. Haber yapamadı. Yani tabii bu habercilik için de işler acısı bir andı aslında belki.
Peki şimdi biz programımızda bazı konulara özellik vermiyoruz. Mesela kömür meselesini sık sık ele alıyoruz. Türkiye kömürü yeniden keşfetti diyoruz. Bunu vurguluyoruz.
Biz de kömür devrine girdi Türkiye.
Kömür devrine girdi. Yani kömür devri. Birçok ülke güneşe girerken, güneş devrine, rüzgar devrine girerken biz kömür devrine girdik. Kömürde mesela işte tam ekonomi ekolojinin aslında kesiştiği bir fosil yakıt. Oradaki konular, sizin yer verdiğiniz konular özelde ne olabiliyor?
Bizim en azından şöyle bir durum var. Termik santraller... çok açık ve net ki hiç kimse termik santral istemiyor yaşam alanlarına yakın bir yerde. Bu da bence gayet doğal bir hakları insanların. Zaten çevresel etki değerlendirme denen şeyin aslında bunu kapsıyor olması lazım ama tabii bu böyle olmuyor. Bazen işte çet gereklidir, gerekli değildir gibi teknik ayak oyunlarıyla termik santraller yapılabiliyor. Ama şu çok açık ki kimse Afşin Elbistan olmak istemiyor. Afşin Elbistan da Afşin Elbistan kalmak istemiyor aslında. Hani bizim tanık olabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla. Şimdi başka bir ayak, doğalgazlı termik santraller deniyor mesela. Bu temiz gibi ama birkaç örneğini gördüm ki doğalgazlı diye kurulup sonra kömüre
dönen var.
Termik santraller var. Yani kömür gerçekten çok baş etmesi zor bir alan. Biz o kömür rezervi bulunduğunda uzun uzun yayın yaptık. Yani Taner Yıldız'ın öyle vurguları var ki hala işte tam bu kalkınmacı zihni, 60'ların kalkınmacı zihniyeti aslında tam bu noktada kömürde devam ediyor. Yerli kömürümüzü kullanmamız lazım. Yani yerli kömürümüz var, kalkınmamız lazım, yerli kömürümüzü kullanmamız lazım. Slogan tümüyle bu ve aynı, hiç değişmedi. Ve hiçbir yani kömürün etkilerine dair konu bile edilmiyor. Yani ben Taner Yıldız'ın böyle bir soruya cevap verdiğini görmedim mesela. Yani
mesela sağlık sorusuna bir soru geldiğinde nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Çünkü Afşin Elbistan, yatağın, yani bunlar 30 yıllık artık bir sağlık felaketlerini, yani onu artık belgelemenin ötesinde insanların öldüğü, yaşamlarını kaybettiği, sakat kaldığı, hayvanların, doğanın, tarımın, suyun, toprağın kirlendiği alanlar ve biz önümüzdeki 30 yıllık süreçte de biz daha çok termik, işte 40 küsur termik santral yapacağız ve yurt dışından özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük yatırımcılar geldi. Milyar dolarlar tabii söz konusu orada. O da çevrenin sesi, sağlığın sesi, doğanın sesi, tabiatın sesi bir anlamda kısılmaya çalışılıyor. Mahkum demeyeceğim çünkü onu herkes kırmaya çalışıyoruz yaptığımız programlarla. Sen de ve biz de. Peki şuna dönelim. Kendi kanalımız içinde çevreye, ekolojiye, doğaya bakış nasıl? Yani o dili siz bültende oturtabiliyorsunuz ama kanalın genel politikasına veya genel söylemine sokabiliyor musunuz, entegre edebiliyor musunuz?
Uğraşıyoruz yani biraz kavga da veriyoruz tabii o noktada. Çünkü şöyle, güncel siyaset o kadar ağır basıyor ki her yerde böyle. Ana haber bültenine gerçekten bazen zor olabiliyor sokmak bazı haberleri ama bizim İmece TV o anlamda belki şanslıyız. Çünkü en azından konuşabiliyoruz, tartışabiliyoruz meseleyi ve ısrar edebiliyoruz. Ya da şöyle de bir şey, bazen ilk haber bile yapabiliyoruz. Hani Kaz Dağları'ndaki yangın söndürme değil, yani orman katliamı meselesi vardı hatırlıyorsunuz.
Siyanürlü suyla
yangın söndürme hikayesi. Mesela onu ilk haber yaptık, telefon bağlantısı, ki ana haberde telefon bağlantısı çok tercih ettiğimiz bir şey değil bizim, önemli bir konu olmadığı sürece. Bir Şafak Pavey'le bir telefon bağlantısı yaptık ve hani meclis gündemine taşınması gerektiğini söylettirdik bir şekilde Şafak Pavey, taşıyacak mısınız, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz diye. Çünkü işte medyanın belki
gücü orada değil mi?
Gücü ve yapması gereken de sanki bu gibi. Yine aynı şekilde termik konusunda da medya ve bilim, bu iki ayak çok önemli. Birilerinin çıkıp gerçekten bazı etkilerini, bazı sorunları dile getirmesi gerekiyor. Bunu bilim araştırmayla yapabilir. İşte Onur Hamzoğlu örneği var önümüzde. Yani gerçekten Onur Hamzoğlu gibi insanların çoğalması gerekiyor. Çünkü çok zor bir iş yaptı. Dilovası'nda bir araştırma yaptı. Dilovası'nda korkunç bir gerçeği ortaya koydu ve bunu tartışma götürmeyecek bir şekilde ortaya koydu. Tartışma götürmeyecek şekilde bir şeyleri söyleyebilmemiz lazım. Ki Kaz Dağları örneği de bence tartışma götürmeyecek derecede büyük bir hataydı yani.
Peki bilim insanlarını da davet ediyorsunuz programlarınıza. Onların dilini toplumun anlayabileceği bir dile nasıl çeviriyorsunuz ya da onları nasıl konuşmalarını sağlıyorsunuz?
Evet, bu bazen zor olabiliyor tabii ki. Yani konuşurken o konuşmanın şeyi içerisinde anlamsız laflar ediyor muyuz diye düşündüğüm oluyor daha doğrusu. Ama onu tercüme etmek belki şu anlamda birazcık zorlanıyoruz. Hep içinde olduğumuz konular. O yüzden şeyi bile düşünüyorum bazen, işte chat raporu dediğimiz zaman ne gerçekten anlıyoruz? Bir şey anlıyor mu insanlar diye düşünüyorum. O yüzden o geldiği zaman aklımıza chat raporu neydi diye hani sorma gereği hissediyorum. Çünkü çok içinde olduğunuz zaman bir şeyin haliyle dışına çıkıp bakamadığınız zaman bu anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu, anlamlı bir durum var mı?
Genel bir kabul oluyor. Herkes evet. Biliyormuş, anlıyormuş.
Falan. Evet, ne yazık ki o çok tehlikeli. Ama mesela dünkü yayınımız bence şöyle keyifliydi. Hatırlıyorsun, bir önceki gün Cemre düştü. İlk Cemre havaya düştü. Küresel iklim değişikliğinden bahsederken Cemre'ler hala düşüyor mu diye sorduk.
Çok güzel bir bağlantı noktası olmuş. Evet,
evet yani çünkü Cemre neydi ne değil de bir de iklim değişiyor başka bir taraftan. Hala Cemre'ler acaba düşüyor mu? Ya böyle şeyleri keşfedebildikçe, en azından aklımıza getirebildikçe yapmaya çalışıyoruz.
Çok önemli. Peki geri dönüşler alıyor musunuz? Yani haber takibi yapıyor musunuz bir sorunda? İşte meclis gündemine yansıdığını söyledin. Başka yurttaşlardan, kamu kuruluşlarından, belediyelerden veya sivil toplum kuruluşlarından geri dönüşler alıyor musunuz? Olumlu veya olumsuz?
Yani kamu kuruluşlarından almak mümkün olmuyor ne yazık ki. Keşke alabilsek. Çünkü bastırıyoruz her seferinde. Yani Alakır Vadisi'nin bir meselesi var. Orada bir HES'e karşı direniyorlar ve aslında hukuken bir zafer de kazandılar. Ama hidroelektrik santrali hala durdurulmuyor Alakır'da. Kürce HES. Şimdi mesela biz bu konuyla ilgili iki kez valiye ulaştık. Hani vali neden durdurma kararını tebliğ etmediğini sorduk valiye. Bir cevap gelmedi ama sonrasında tebliğ etti Antalya valisi. Tebliğ edilen karar hala uygulanmıyor. Hani bu kararı niye uygulamıyorsunuz diye sormak aslında gazeteciliğin bir şeyidir, kesinlikle, ayağıdır. Ama bir muhatap bulmak ne yazık ki mümkün olmuyor. Ve bir bakıyoruz, dün şöyle bir şey çıkıyor. Bir tane gazete kurmuşlar Antalya'da, yerel bir gazete. İlk sayısı işte çevre katliamı yapmakla suçlanan Kürce HES'in işte şirketi, şimdi ismini hatırlamıyorum, ağaç dikimine başladı gibi. Hani başka bir medya yaratarak oradan başka bir şekilde cevap vermeyi tercih ediyorlar. Oysa ki hani sağlıklı bir ortamda bunları tartışabiliyor olsak, şeffaf olsa meseleler çözülür, ama demek ki şeffaf değil hiçbir şey. Ama onun dışında yaptığımız haber takiplerinde insanlar şikayet ediyorlar, sorunlarını anlatıyorlar zaman zaman. Bazen telefonla, işte sosyal medya üzerinden yürüyor bu işler. Ulaşıyoruz, takip etmeye çalışıyoruz ama bazen insanlar da tam az önce bahsettiğim sebep çekiniyorlar. Yani karşılarında iş şeffaf olmadığı için başımız belaya girer mi bizim, hani bu işi medyaya yansıtırsak? İşte mesela röportaja gideceğiz bir bölgede, şimdi hani ismini de vermeyeyim, bir bölgede çocuklarındaki kurşun metal oranlarının çok yüksek olduğunu tespit etmiş aileler. Bölgedeki taş ocağından şüpheleniyorlar. Raporları bize gönderir misiniz dedik. Tamam, taratıp gönderelim dediler. Onu birazcık ağırdan aldılar. Sonra biz gelelim, orada bir röportaj yapalım dedik. İşte bugün olmasın yarın gibi bir şekilde ertelediler. Çünkü ürküyorlardı. Bunu hissediyorsunuz.
Çok da anlaşılabilir
yani. Başımız
bir durum.
Belaya girer mi? Evet. Belki işte bunları, insanların korkmadan sorunlarını konuşabilecekleri ortamlar yaratmak da medya olmak üzere, bilim dünyası olmak üzere belki herkesin de görevi. O zaman çok daha kolay baş edebiliriz.
Yani sorunlar çok daha kolay çözülebilir. Peki çevre hareketleriyle veya çevre STK'larıyla ilişkiniz nasıl? Onlara bir platform olduğunuzu biliyorum. İlişkiyi nasıl kuruyorsunuz? Size nasıl veriler sağlıyorlar ve nasıl bir birliktelik demeyeyim ama onlara nasıl bir söz ve platform oluşturuyorsunuz?
Yani yaptıkları çalışmaları takip etmeye çalışıyoruz öncelikle. Gerçekten önemli çalışmalar yapan önemli STK'lar, kurumlar oluyor. Onlara muhakkak yer vermeye çalışıyoruz. Hani gündeme geldiği sürece ya da gündeme gelmesi gereken bir şey olduğuna inanıyorsak bir konunun, onu bu alanda çalışan STK'lar vasıtasıyla gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu ayağı meselenin çok önemli. Bence zaten sivil toplum kuruluşlarının önemli görevlerinden biri de bilgi üretmek. Yani o alanda sorunlara dair, işte az önce bilim insanlarının görevi dediğimiz şeyi bilim insanlarıyla paylaşarak, o yükü birazcık onların üzerinden alarak ve belki onlara destek olarak bu alanda bir şekilde o alanın bilgisini üretmek. Çünkü zaten yerel mücadeleler devam ediyor ve yürüyor. Yerel mücadelelere öncülük etmek değil bence sivil toplum kuruluşlarının görevi. Onlara bilgi üretmek, o anlamda destek olmak.
Peki bunu temel verilere, temel bilgilere sahip olabiliyor musunuz haber hazırlarken? İşte ne kadar kömür çıkartıldı, ne kadar kömür çıkartılması hedefleniyor? Türkiye'nin rüzgar potansiyeli nedir? Ya da kaç tane HES yapılacak? Bu verilere ulaşmak kolay oluyor mu sizin için?
Yani bazılarına oluyor, bazılarına olmuyor. En azından oluyorsa da, şimdi televizyon birazcık sıkıntılı bir alan. Yani televizyonda nitelikli bilgiyi sunmak kolay bir iş değil. Çünkü sıkıcı olabiliyor. Tamamen görüntüye dayalı bir şey. Yani televizyonun ilk şartı, ben de çok televizyonculuktan geldim, gazetecilikten geliyorum, sonra televizyoncu oldum. Televizyonun ilk şartı sen konuşma, görüntü konuşsun zaten. Şimdi görüntünün anlatması gereken bir şey, görüntünün kendini anlatması gereken bir yer televizyon. O yüzden o veriler çok kritik olmadığı sürece veya çok önemli olmadığı sürece haliyle televizyonda geri planda kalıyor. Ama ulaşmamıza vesile olan sivil toplum kuruluşları var. Bu alanda çalışan, ciddi iyi bilgiler üreten bu alanda. Bunlar var. Dediğim gibi bazı konularda olmasa da bazılarında en azından bu bilgilere ulaşmamız mümkün oluyor. Ama tabii bilgiler de değişiyor. güncellenmesi gerekiyor.
Sıkı
zamanla.
Bir takip gerekiyor.
Evet, evet.
Peki yani, görüntü konusunda sıkıntı çekiyor musunuz, görüntü bulma konusunda?
Çok büyük sıkıntı çekiyoruz o konuda hem de. Yani bu cep telefonları her biri birer kamera oldu tabii ama çok iyi, yani büyük bir ekranda televizyonda patlayan görüntüler bunlar. Yani onları kullanmak bazen sorun olabiliyor. O yüzden kritik bir konu olmadığı sürece kullanmıyoruz. Ama kritik konularda böyle amatör çekimleri de kullanıyoruz. Tabii bir Image TV çok korkunç, büyük, iyi imkanlarla çalışan bir kanal değil. O yüzden şey yapamıyoruz. Her tarafta muhabirlerimiz yok. Birazcık da bir yurttaş gazeteciliği, yurttaş evet, muhabirliği girmesi gerekiyor burada devreye. Onu da umuyorum zamanla oturtabileceğiz.
Çok teşekkür ederim Utku. Bugün İmece TV Yeşil Bülten Editörü Utku Zıra ile birlikteydik. Her gün 15.30'da İmece TV'de izleyebilirsiniz. Son olarak ulaşmak isteyenler size nasıl ulaşacak? Onları bir söylesen.
Facebook ve Twitter adresimizden ulaşabilirler. Kanaldan da her zaman arayarak ulaşabilirler bize. Ben veya arkadaşlarım muhakkak orada olur. Olmasak bile not bırakırlar, biz ulaşırız ama Twitter adresimiz İmece Yeşil Bülten, Facebook adresimiz de İmece TV Yeşil Bülten olarak Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirler.
Çok teşekkür ederim Utku. Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.